Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Kenan Başaran ve Cüneyt Muharremoğlu'yla Soyunma Odası başlıyor.
İyi akşamlar, ben Kenan Başaran.
Ben Cüneyt Muharremoğlu.
Soyunma Odası'nda birlikteyiz. Sevgili Mehmet Uzundurkan da bize ana kumanda masasında destek verecek. Muazzam bir basın toplantısının arkasından yayındayız.
Yaklaşık 2,5 saat süren, hatta bittikten sonra bile devam eden bir toplantı.
Meşhur bir roman vardı yani bu tür durumları anlatmak için. Başlığı sadece koy. Ve durgun akardı don diye. Sayın Mustafa Cengiz biliyorsun çok alıntılar yapar fıkralarla.
Felsefi, bugün de yaptı.
Albert Camus'u gündeme getirdi konuşmasında. Herhalde birçok kişinin devresini yakmıştı.
Descartes. Hepsi var yani.
Evet. Keşke tabii Mustafa Cengiz bunu başkan olduğu günden beri hep yapıyor. İlk geldiğinde de inovasyondan söz ediyordu. İşte dijital teknolojiden söz ediyordu. Yapay zekadan söz ediyordu. İşte biliyorsun yani Apple kurucusundan hepsinden. Yani bayağı bir farklı bir başkandı. Farkını bugünkü basın toplantısında da ortaya koydu. Sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Dün gece C vitamini yüklemesi yaparak bu toplantıya çıkmıştı. Ancak erteledi. Herhalde o da bu yüzdendi. Yani o tedavi görüyor. Kanser zaten. Tedavisi görüyor. O tekrar biraz herhalde ağır bir safhaya girdi.
Tekrar kemoterapiye başlayacağını da söyledi.
Evet. Belki bir ameliyat bile gerekebilir. Oysaki atlattığına dair kendisi tarafından yapılmış bir açıklama da vardı. Yani yendim demişti ama belki de yaşanan bu stresli süreç tekrar normal şartlarda hani ben, sen bırakır giderdik yani. Yani değil mi?
Tabii.
Ama tabii onun da bu Galatasaray tutkusu, hırsı artık neye bağlarsanız bağlayın inanılmaz. Yani çok inatçı bir kişilik olduğunu kendisi söyledi zaten. Ben Antepliyim dedi.
Bugünkü toplantıda da bunu dile getirdi. Ben kavgacı bir insanım hatta.
Kavgacıyım, savaşçıyım.
Savaşçıyım dedi.
68'lidir nihayetinde kendisi. 68'liler hakikaten de inatçı insanlardı. Her anlamda sağda solda fark etmiyor. 68 kuşağı böyle bir kuşak. Müdanasız bir kişilikti ve bugün Fatih Terim hakkında yaptığı açıklamalarla şu anda manşetleri süslüyor. Yani normalde bir sürü şey var ama bizim şu programda savunduğumuz nokta neydi hep? Esas olan Galatasaray'dır. Efsane olan, büyük olan, kutsal olan Galatasaray'dır. Sonra bu kutsal şeyin başkanı gelir.
Ki temsilen onu seçilmiştir. Tabii. Seçilmiştir yani. Tabii.
Sonra teknik direktörü olsun, bozuşusu gelir. Şimdi siz Galatasaray başkanına tırnak içinde biatı bıraktığınız anda oradan ayrılmanız gerekiyor. Yani Galatasaray başkanını tırnak içinde takmaz hale geliyorsanız ne dersiniz? Galatasaray'ın başkanlık makamına hürmeten bu makamın daha fazla zedelenmemesi adına ben bırakıyorum dersiniz. Orada kalarak Galatasaray başkanlık makamını yerden yere vuramazsınız. Biz hep bu görüştük. Ama şunu da bir parantez açtık.
Galatasaray açısından değil. Tabii. Yani genel bir bakış açısı.
Ya hani Beşiktaşlısı diyor ki Beşiktaş kutsaldır. Fenerbahçe diyor ki Fenerbahçe kutsaldır. Yani bu kutsiyetlik. Madem kutsal diyorsunuz o zaman buranın başkan, orayı temsil eden bir numaralı kişi başkandır. Şimdi sonuçta bir kulüp şampiyon olduğu zaman o takımın kurulmasını sağlayan, tamam siz bir liste veriyorsunuz, teknik heyet olarak bir liste oluşturuyorsunuz, Ahmet, Mehmet, Veli olsun. Ama onu hayata geçiren, alınır kılan da yönetimdir. Yani başkan gidiyor, kefalet veriyor, para buluyor, borç altına giriyor, harç altına giriyor. Her gün sabah birisi alacak, bu kapıya dayandığına çare üreten başkan oluyor. Değil mi? Siz tesislerde futbolcularınıza baş başa bir sonraki maç için çalışıyorsunuz. Futbolcunun alacağı, şusu, busu, bütün bunlarla da yönetim bu. Yani bu üçlü bir sac ayağıdır. Yönetim, taraftar, futbolcu, teknik heyet, işte bu kadar basit. bir başarı geldiğinde sadece kendinizi öne çıkartırsanız, şimdi 4 yıllık üst üste şampiyonlukta efsane başkan Faruk Süren deniyor. Efsane başkan deniyor. Efsane teknik direktör Fatih Terim. Orada Faruk Süren'e bir pay biçiliyor da sonraki şampiyonluklardaki başkanlara neden pay biçilmiyor? Bunu düşünmek lazım. Şu ayrı.
Fatih Terim'in bu ilk krizi de değil. Ünal Aysar'la da aynı şekilde ayrılmıştı yanılmıyorsam.
Tabii.
Elemanı
antrenmandayken Ünal Aysal Fatih Terim'i görevden aldı.
Yani eleman krizi çıkmıştı orada da. Bizim çalışan elemanımızdır demişti Ünal Aysal. Ondan sonra hakikaten büyük bir kriz çıkmıştı.
Ben orada şu noktadayım. Şimdi Fatih Terim gerçekliğini görmezden gel demiyorum. Şöyle olmalı. İki taraf da konumlarının gereğini yerine getirmeli yani. Galatasaray'ın markasını, adını, tarihini en üste koyarak düşünecekler.
Ya şimdi şurada
Mustafa Cengiz Fatih Terim'le tırnak içinde sataşırken onun sıradan bir teknik direktör olmadığını göz önüne alacak. Fatih Terim de o şöhretine, o efsaneliğine rağmen beğenmese de Galatasaray başkanıdır diyecek.
Yani şimdi
o zaman birçok şey çözülür aslında.
Şimdi esas orada roller şöyle karışıyor biraz da. Biliyorsun Fatih Terim Galatasaray'ın divan kurulu üyesi. Eğer divan kurulu üyesi olarak çıkıp eleştirebilir. Gayet normaldir. Hani bu başka bir şey. Ama Galatasaray teknik direktörü olarak bunu yaptığınız zaman, o sıfatla yaptığınız zaman zaten sorun ortaya çıkıyor bence.
Ama şöyle bir şey var. Divan kurulu üyesi şapkanız... Mesela, bugün herhangi bir divan kurulu üyesi Galatasaray'dan çalışıp maaş alabilir mi?
Ya bence
bu sefer de öyle denir değil mi? Yani denir ki ya bak adam Galatasaray divan kurulu üyesi işte bilmem stat'taki kafeteryayı işletiyor oradan para alıyor.
Ama mesela Fatih Terim de buna gönderme yaptı biliyorsun Mustafa Cengiz'de. Sicil numarasını gündeme getirerek.
Biz treni ortasından bilmedik
diyerek.
Tamam.
Devamlı yani esasında kendisinin kulüpte daha eski olduğunu
olabilir.
Belirtiyor.
Yani Fatih Terim'in tarzına ve tavrına baktığımız zaman karşılığında şu anda kendini eşitleyeceği bir tek başkan kalıyor biliyor musun?
Faruk Süren kalıyor.
Yok ya Ali Sami Yen. Tabii. Yani başka çünkü Faruk Süren'le de sıkıntılılar yaşadı ki. Faruk Süren'le gerilimleri çoktu yani.
Gerçi hani
orada o gerilimleri yönetmeyi bilen Faruk Süren'di yani.
Ben emin değilim. O zamanlar Fatih Terim'in bu kadar güçlü olup olmadığına da kulüp içinde. Çünkü yeni gelmiş bir teknik direktördü ve Fenerbahçe'den 4 yedikten sonra atılması konusunda yani takımdan ayrılması için Faruk Süren'e baskı varken hayır Faruk Süren devam edeceğiz
dedi.
Hani
bütün o Fatih Terim'in zorluğunu idare eden kişidir
Faruk
Süren.
Hatta o dönemler Hacı'yı istememesine rağmen getiren Popescu'yu istememesine rağmen getiren Faruk
işte,
Süren'dir yani.
Faruk Süren zor bir yani çok büyük bir egoya sahip olan Fatih Terim'i yönetmeyi bilmiştir mesela. Anlatabiliyor muyum? Bazı şeyleri tolere ederek, sineye çekerek belki de yönetmeyi başarmıştır. O anlamda Faruk Süren de istese ikinci gün tırnak içinde hani tavır alıp problem yaratabilirdi. Yani o bence orada işte bir gerçeklik var. Fatih Terim gerçekliğini görmezden gelerek sıradan bir teknik direktörle çalışıyormuş gibi davranamazsınız. Bu yönetimin hatası. Ama Fatih Terim de oradaki yöneticinin, başkanın profilini kendine göre düşük bulsa dahi o Galatasaray başkanıdır. Onu seçen Galatasaray kongresidir diyecek. Bitti. Yani
makama saygı göstermesi gerekecek.
Galatasaray
yani.
Kongresi seçmiş ya. Demokratik bir seçimle başkan olmuş. Şimdi o zaman bütün bu süreçleri beğenmiyorsanız anlamı yoksa Fatih Terim der ki ben Galatasaray'ı teknik direktörüysem başkanı da ben seçerim. Nitekim şu andaki seçim sürecine bakıldığında hiçbir başkanın Fatih Terim dışında bir çözüm önerisi yok. Hepsi cümleye Fatih Terim'le başlıyor.
Mustafa Cengiz hariç.
Ona geleceğiz. Yahu ve ne diyorlar? İşte Fatih Terim tam yetkili olarak
Sayın
çalışmaları
Mustafa yürüsün. Cengiz bunu da eleştirdi zaten. Bir kulübün başkanlık makamına düşman olarak gören bir kişiye aynen, siz nasıl bu payeyi verirsiniz diye diğer adaylara da bence haklı bir şekilde bir soru sordu.
Ya şimdi diğer adayların şöyle konuşması lazım. Biz Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü, efsaneliğine herhangi bir sözümüz mümkün değil. Ben başkan olsam ben de Fatih Terim'le çalışmayı isterim. Kendisiyle görüşürüm. Ondan sonra eğer o da bizimle çalışmak isterse yola çıkarız. Fakat diğer taraftan Fatih Terim'in Galatasaray başkanlık makamına yönelik bu tür açıklamaları da yani Galatasaray ilkeleri doğrultusunda pek de kabul edilir şeyler değil demesi lazım. Şimdi evet Fatih Terim yönetimi ve başkanı düşman olarak tanımlarken o gece yani bu düşman olarak ne zaman tanımladı? Şimdi taraftara sözüm var. Bu da tuhaf. Ya sonuçta o yapıyı kuran Galatasaray Kongresi'nin iradesi. Sizi oraya getiren Galatasaray Kongre İdaresi aslında. Taraftar o zaman
taraftar yönetsin.
Tamam Ultra Aslan istifa çağrısı da yaptı. Taraftar hani, ne menemen bir şeydir yani. Nerededir? Kimdir? Nedir?
O zaman hani her şey bütün kararlar açılsın. Taraftar oy kullansın. Ona göre yönetilsin.
Taraftara sözümüz var sezon sonuna kadar. Taraftara sorarsan hiç gitmemen gerekiyor. Sezon sonu falan bırak. Taraftar der ki Fatih Hoca hep orada kalsın der. Eğer ki öyle bir meta şey varsa.
Ama bir yandan da taraftarın büyük yani Galatasaray tribününde ağırlığı olan bir tribün grubu da istifaya çağırdı. Hani bir şekilde.
Tabii canım hani istifaya çağırdı. Sonra tekrar takım avarajla şampiyonluk ihtimali belirince Beşiktaş'a sataştı falan filan. O taraftar grupları böyle.
Yani sonuçta yani, taraftarlar da bunu istiyor yani. Anlatabiliyor
muyum ona göre? Taraftar değildir. Orada esas olan sonuçta günün sonunda bankalar olan borcu ödemekle yükümlü bir yönetim vardır.
Sorumluluk kime ait?
Bir yönetim burada var yani orada bir kefalet vermiş bir yönetim. O da divan kurulunun kongrenin kongre diyor ki gel diyor kulübü sen yönet. Bu kulübe teknik direktörü sen seç diyor. Bu işte
başarısızlıktan da sorumlu sensin diyor. Yani bu kadar basit bir olay esasında. Başarısızsan 3 sene sonra belki çıkar hesabını sorar başka şimdi, bir adaya verecek.
Bugün hangi yönetim şimdi başkan adaylarından hangisi Mustafa Cengiz'in pozisyona düşmek ister? Yani yarın öbür gün velev ki olur ya bu hayat. Peki işler iyi gitmediğinde hesap kitap uymadığında hocanın transfer baskısının altında ezildikleri ne yapacak? Aynı şey. Ya şimdi bu iş nerede koptu biliyor musun?
Ya peki mesela ben şimdi başkan adaylarına kayıtsız şartsız desteğini başkan adaylarına soruyorum. Ertesi bir gün çok değil bir hafta sonra Fatih Terim sizin hakkınızda ağızda gelmeyecek açıklamalar yaptı diyelim. Sineye mi çekeceksiniz? Hani böyle devam mı edeceksiniz? Çünkü sözünüz var.
Yani bu durumda şöyle bir durum ortaya çıkacak yani sana söyleyeyim. Gelecek başkan Fatih Terim'le uyumlu olmayı hep gözetmek zorunda kalacak. Yani Fatih Terim tarzıyla devam edecek. Kendi tarzı bildiği gibi. Bildiğini okuyacak. Yönetim ona uyacak.
Mustafa Cengiz'in orada dediği hani kendini onursal başkan ilan etmiş. Onun altında bir başkan Fatih Terim'in altında yer alacak.
Benim tanımım
yani.
Oy. Ben hatta onursal demiyorum. Başkan teknik direktör diyorum ben. Yani son 1-2 yıldır şurada program yaptığından beri hep bunu söylüyorum. Başkan teknik direktördür. Fatih Terim varsa Galatasaray'da şöyle bir ortam oluyor. Gelen başkan da Fatih Terim'in ekibinin bir kişisi, bir elemanı. Hı hı. Yani aslında başkan Fatih Terim'in elemanı gibi oluyor.
Onun isteklerini geri getirmeye çalışan bir kişi gibi.
Devre arası transferi dönemini düşün bakalım. Yani. İrfan Can alınamadığı için arka arkaya patlatılan transferlere bak. Yedlin, Fernandes, Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed.
Ya esasında
bunlar hep Fatih Terim'in gönlünün
Fatih Terim'in
kırılan gönlünü tamir etmek içindir bence.
Fatih Terim de o zaman yaptığı açıklamada zaten yönetime teşekkür ediyorum diyerek esasında barış çubuklarını yakmıştı bir yandan da.
Peki Fenerbahçe'yi onu da bir kenara tutalım ama bu kadar transfer, bu kadar harcama, bu kadar masrafın karşılığı ne oldu? Beşiktaş bir futbolcu aldı, onu da oynatamadı. Beşiktaş şampiyon oldu. Peki yani
sorumlu kim bunda?
Galatasaray teknik heyeti bu şampiyonun kaçmasının sebebi kim? Yani bunu söylemesi lazım.
Sayın Fatih Terim basın açıklamasında topu başkana attı. Başkan da bugün topu Fatih Terim'e attı başarısızlıkla.
Bir de şöyle bir tuhaflık var. İşte Fatih Terim demiş ki Sayın Başkan sizin için oynuyoruz hastalandıktan sonra. Başkan diyor benim için oynadıklarını söylediklerinden sonra 8 kez yenildiler diyor. Dedim ki benim için oynamayın. Peki Mustafa Cengiz'in futbolculara yönelik ağır eleştirisinden sonra ne oldu?
Yine yenilgiler oldu ama
sonuç. Yok canım ondan sonra şampiyonluk aksına girdi.
Yok yani. Yenilgiler de oldu. Rize maçı ondan sonraydı mesela 4-3. Her neyse.
Bakalım ona. Ondan sonra Galatasaray yürüdü gitti. Beraberlikler oldu. Trabzon falan ama takım ondan sonra toparlandı yani. Belki de hani bunun motivasyon unsuru olarak kullandı.
Yani sonuçta bence başarısızlık şu. Buraya gelmesi başarı esasında. Başkanla teknik direktör arasındaki kavga hani bir şekilde sahaya yansımış demek ki. Bunu görüyoruz yani. Başka açıklaması olamaz. Gelecek yeni başkan Fatih Terim'in isteklerini yapamazsam ne olur? Bu dört adaydan bahsediyorum. Fatih Terim'le devam edeceğini açıklayan adaylardan bahsediyorum. Yani bir şekilde Fatih Terim'i tatmin etmek için başkanlık yapacak orada. Yapamadığı zaman tekrar hedefe konulacağını da bilmeli. Bunu göze almalı. Açıklamalarından onu anlıyorum.
Şimdi detaylara gireceğiz tekrar. Ama bir ara vaktimiz geldi. Aradan sonra Fatih Terim'le çalışmak istemiyorum dedi Mustafa Cengiz. Bu ne anlama geliyor? Bunun Galatasaray'a nasıl etkileri olacak? Onun üzerine duralım. Biz bir ara verelim. Aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim.
Kenan Başaran ve Cüneyt Muharremoğlu'yla Soyunma Odası devam ediyor.
Evet, programımız devam ediyor. Mustafa Cengiz'in olay açıklamaları. Hani yarınki kağıt gazeteleri psikolojisini şöyle tahmin edebiliyorum.
Ben edemiyorum.
Kaç sayfa olsa hani her bir sayfaya bir manşet.
Ben edemiyorum çünkü bazıları girmeyeceklerini bile düşünüyorum ben yani.
Yani o ayrı hani mantıken gazetecilik ölçüleri açısından her biri ayrı başlık manşet. Şimdi Mustafa Cengiz diyor ki ben Fatih Terim'le çalışmayacağım. Bunun iki okuması yapılabilir. Bir, Mustafa Cengiz 19 Haziran'da bir seçim olacağını düşünmüyor. Tamam mı? Yani devam edeceğini düşünüyor. Pandemi zaten diyor ki bu açılma kapanma olaylarından sonra açılınca tekrar vakalar artıyor diyor. Yani biz bu 19'una da bu seçim yapamayız da getiriyor. Mücbir sebeple bir yıl daha biz gideriz. O zaman da ben Fatih Terim'le çalışmayacağım. Ve Galatasaray başkanı olarak ölmek istiyorum diyor. Demek ki bir tarafta böyle bir okuma yapabilirsin. İkinci olay da şu. Dört başkan adayı dedi ya. Fatih Hoca'ya yetki verelim.
Ben burada bir araya girmek istiyorum. Yalnız başkan açıklamalarında hani transferler ne olacak sorusuna da şu cevabı verdi. Sayın Albayrak çalışmalarını sürdürüyor, transferler yapılıyor.
Tamam, yönetim yani, olarak konuşuyor.
Yönetim olarak konuşuyor ama ben burada şöyle bir çıkarım yapıyorum kendimce. Bir teknik direktöre sormadan bu transferler yapılmaz. Muhtemelen anlaşılmış bir teknik direktör olduğunu düşünerek
şöyle
yapıyorum.
Şöyle düşün, Fatih Terim'in hazırladığı bir rapor var zaten. O rapor doğrultusunda transfer yapıyorlar. Hasan Şaş adı da geçiyor. Geçiş süreci için. Hasan Şaş gelebilir. Şimdi zaten Mustafa Cengiz'in konuşmalarını toplamda alıp satır satır baktığın zaman birbiriyle çelişen birçok ifade de oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hem aday olmayacağım diyor, hem Galatasaray başkanı olarak görmek istiyorum diyor. Ailem istemiyor, ben onları dinlemeyeceğim diyor. Anlatabiliyor muyum? Bir taraftan işte Fatih Terim'le çalışmayacağım diyor. Bir taraftan Abdurrahim Albayrak'a da aday ol dedik. Yusuf Güney'e aday ol dedim. Yani seçim olacakmış gibi konuşuyor.
Olursa destekleyeceğim söyledim.
Onu da artık ne bileyim sağlık sorunlarına veriyorum. Yani toparlayamıyor belki de bazı şeyleri. Bütünlüklü konuşamıyor. Ya da tam da istediği bu belki de yani. Hani ucu açık habire kafaları iyice karıştırıyor. Yani karşısındaki oyuncuların taktik geliştirmesini engelliyor da olabilir yani. Belki de diyor ki hoca ben senden daha iyi taktisyenim diyor belki de. Bir ikinci okuması da şu. Dört başkan adayı da Fatih Terim'e şey verilsin dedi. Yetki verilsin.
Anahtar teslim edilsin.
Sanki çünkü devam edeceğiz kendisiyle. Hepimiz o konuda anlaştık. Hoca başkan yönetimden bağımsız olarak transfer politikasını yürütsün dedi. Mustafa Cengiz de bunu kred etmiş oluyor.
Tabii.
Hayır kardeşim. Yani seçim yapılırsa bile 19 Haziran'a kadar Fatih Terim'in yok ya. Yani. Zaten arada, 31 Mayıs itibariyle bitiyor sözleşmesi.
Bu arada burada şuna girmek lazım. Burak Elmas'ın toplantı biter bitmez bir açıklama yaptı. Hani açıklamada özetle şunu diyor. Hangi teknik direktörlerle anlaşırsa anlaşsınlar. Biz kazanırsak o teknik direktörün sözleşmesini feshedeceğiz ve evet. Fatih Terim'le çalışacağız.
Peki senin bir güzel görüşün vardı bu konuda. Onu da dillendir.
Onu da dillendiriyorum. Peki burada mesela limitler vesaire dahilinde özel bir sözleşme yapıp çok yüksek miktar bir tazminat belirlerse... Bir
Abdullah Avcı sözleşmesi olursa ne yapacaksın yani? Hani,
aynen öyle yani. 3 sene yayılmış bir öyle bir anlaşma olursa...
Güzel. Seni tuzak kurdum sana. Bu lafı senden aldım. Fatih Terim 1905 TL'ye imza atar.
Evet.
Limit memit.
Biter diyorsun.
Tabii ki.
Ama o sözleşmedeki tazminat da kuruşu kuruşuna ödenir biliyorsun. Ha, gerçi o belli değil. Şu an takime gitti hani, ama.
Cengiz yönetimi vardı bu kadar tırnak içinde bu kadar düşmanlık yapar mı Galatasaray'a?
Yani...
Ama şöyle yapabilir yani. Mesela... getirecekleri teknik direktörle olan sözleşmenin feshedilmesi halinde oluşacak tazminatı başkan öder diye bir madde koyduk.
kişisel olarak başkan öder diye.
Yani böyle bir şeye gidebilirler. Çünkü Galatasaray AŞ ya bir de o AŞ üzerinden yapılacaksa o anlaşma mesela o yönetim burada kulübü zarara uğrattığı gerekçesini ibra edilmeyebilir. Bir de bu taraf var. Ben böyle okuyorum. Yani ya Mustafa Cengiz seçim yapılmayacağını öngörerek bir yıl daha ben bu koltukta otururum diyor. İkincisi de başkanlara yani bana bu kadar düşmanlık diyen bir sürü laf sayan bir teknik direktörle ben kardeşim 19 Haziran'da bile görevim bitecekse o güne kadar ben yetki vermiyorum demek istiyor. Başka da bir açıklaması yok. Tabii şimdi gözler bir de Fatih Terim'de. Herkes bir atacağı tweet'i bekliyor ya da belki bir
açıklama.
Video
açıklama da yapabilir. Bilmiyoruz yani. Sonuçta Fatih Terim'in sessiz kalacağını ben de düşünmüyorum.
Belki hani... de evet.
Kenan Başaran ve Cüneyt Muharremoğlu'yla Soyunma Odası devam ediyor.
Evet, şimdi Mustafa Cengiz'in dikkatlerden kaçmasın çok önemli bir açıklaması daha var. Şimdi Fatih Terim'in kendisini düşman olarak lanse ettiğini söylüyor Mustafa Cengiz ve diyor ki...
düşmanlarını duman ediyorsun, kemoterapiye başladım diyor ya.
Yani düşman kim? Mustafa Cengiz. Hocam diyor, Fatih Terim hocam, düşmanın yani beni... Duman ediyoruz. Yeniden kemoterapiye başladım. Yani şu anda tekrar başladı kemoterapi Fatih Terim'in açıklamalarına bağlıyor. Fatih Terim'in kendisine karşı olan tutumuna bağlıyor. Bu da çok hani tırnak içinde hani Allah gecinden versin. Değil mi? Hani
tabii.
Hani ölürsem müsebbibi sensin. Ne çıkıyor bu laf yani başka? Nereye gelir ki? Çok enteresan. Tabii Dediğimiz gibi Fatih Terim'den de açıklama bekleniyor. Yapacak mı yapmayacak mı bilemiyoruz ama onun geniş bir iletişim ekibi var. Muhtemelen önce onlarla salim bir kafayla enine boyuna konuşacak edecek. Hani öyle bir cevap vermeliyim ki tırnak içinde 2-1 öne geçeyim gibi bir stratejik yürüttüğü.
Yalnız bunun önüne geçebilecek, yani ölümden önüne geçilebilecek bir laf var mı sanmıyorum yani. Biraz sağ dışına biraz gayri yani, resmi de vurdu yani sanki.
Çok enteresan yani. Bak işte ne dedim ben Beşiktaş'la ilgili, ben şampiyon olduktan sonra bir tweet attım. Övünmek gibi olmasın sevgili Cüneyt. Şampiyon olmak mesele değil Türkiye'de. Oluyorsun bir şekilde. Mesele onu taşıyabilmek, başarıyı paylaşabilmek, sürdürülebilir kılmak. Bak Beşiktaş yönetimi, feraset sahibi yöneticiler varsa şu hani bu coşkulu moşkulu günler gittikten sonra otururlar, bilimsel bir analiz yaparlar. Yani derler ki bizim bu iki kupa zaferimiz nasıl geldi? Mantıklı mı? Bizim bu başarıya ulaşmamız mantıklı mıydı? Mantıklıysa mantıklı de. Ekonomik olarak pahalı mı, ucuz mu? Neyse, tık tık tık yazacaksın karşına. Bizim gücümüzden mi kaynaklandı? Rakiplerimizin güçsüzünden mi? Bizim zaten doğrularımızdan mı kaynaklandı? Rakiplerimizin hatalarından mı? Tabii ki bu karşılıklılık hali var ama orada bir check-up yaparsın. Ve dersin ki sonuç neyse ona göre hareket et. Ben ön yargılı demiyorum. Dersin ki bu bizim öz gücümüzden kaynaklandı. Yüzde, yani bizim doğrularımızdan, bizim öz gücümüzden kaynaklandı. O zaman aynı plan ve programla seneye devam ediyoruz dersin. Eyvallah. Yok eğer bu aslında ya Fenerbahçe şurada şunu yapmasaydı bizim şampiyon olmamız zordu. Biz hani doğal olarak biz bu bir sürpriz şampiyonluk ki hoca zaten kendisi diyor mucize diyor. Yani seneye mucizeyi mi zorlayacaksın yoksa olağan bir şampiyonluk peşinde nasıl? Olağan bir şampiyonluk elde etmen gerekiyor. Her zaman mucize olmaz çünkü. Olağan şampiyonluklar hedeflenmeli. Yani baştan sona doğru planlanmış ve sonucu alınmış. Sürpriz evet hoştur moştur ama kaç kere sürpriz olur. Dolayısıyla bak Galatasaray ya iki sezon Fatih Terim'e şampiyonluk yaşadı. Uçması lazımdı. Uçması. İki tane Şampiyonlar Ligi geliri. Galatasaray bu süreçte gitti Bankalar Birliği anlaşma yapmak zorunda kaldı. Neden?
Yani artı bir de şunu söylemek lazım. Avrupa'da da çok başarısız oldu. Hani Sayın Mustafa Cengiz ona da hani
Real ve Saint Germain maçlarına utandın mı dedi.
Real Madrid maçında hani başkan utandım dedi canım. Hani evet. Yüzüm o kadar asılmış ki hani torunumun fotoğrafını gördü. Bana onu verdi gibi. Hani başkan çok efendi adammış. Hiç üstüme gitmedi, gollere sevinmedi bile diye Real Madrid başkanı Perez'i övdü. Hani bundan dolayı da özür diledi taraftardan. En büyük başarısızlığım diyerek de Avrupa'daki bu başarısızlığı işaret etti. Evet.
Bu arada Mustafa Cengiz'in futbolcu haysiyet ve şereflerini hatırlamalı açıklamasından sonra Galatasaray 8 maç oynuyor. 7 galibiyet, 1 beraberlik. Onu da hatırlatalım. Yani benim için oynayın dedikleri dönemde
8 mağlubiyet.
Hocam sizin için, başkanım sizin için oynuyoruz dedikleri zamanda 8 yenilgi almışlar. Başkanın onları haysiyet ve şereflerini hatırlasınlar dedikten sonrası 7 galibiyet, 1 beraberlik. Böyle enteresan bir sezon olmuş. Tabii şimdi Fatih Terim şöyle bir karar da alabilir ha sanki. Ha? Ne diyorsun? Ben seneye yokum. Hiçbir şartta. Yani Mustafa Cengiz olsun olmasın. Ben çekiliyorum kenara.
Yani şimdi öyle bir duruma geldi ki Galatasaray'daki yani. Öyle bir duruma geldi ki hakikaten bir çıkmaza doğru gidiyor. Hani başka bir başkan
seçilip. Şöyle yapamaz mı Fatih Terim yani? Ben sizi buyurun tamam Fatih Terim'in hiçbir önemi yok madem öyle. pekala buyurun diyebilir yani.
Ya diyebilir de Galatasaray şöyle bir açmaza giriyor. Eğer Fatih Terim göreve gelirse yeni bir başkanla birlikte, yeni seçilen başkanla birlikte ve başarısız olursa bu sefer oklar Fatih Terim'e çevrilecek doğal olarak. Ama diğer türlü hani Sayın Mustafa Cengiz ya da Fatih Terim'le çalışmayacağını belirten bir başkanla yola çıkıp başarısız sonuçlar olursa da bu sefer Fatih Terim istenecek ve hani kulüpte huzursuzluk çıkacak. Böyle bir açmaza doğru gidiyor Galatasaray.
Çok önemli bir tespitimi yapayım. Artık böyle konuşacağız.
Çok sessizlik de var.
Çok önemli bir tespit. Bak. Ya Fenerbahçe büyük bir değişim iddiasıyla gelen başkan 3 yıl takım 6. 7. 3. oluyor. Ki beğenilmeyen Aziz Yıldırım döneminde
en kötü 4. olmuş.
En kötü. Hep 1-2-1-2 arasına gitmiş. Tamam mı? Buna rağmen Fenerbahçe başkanını sorgulamıyor bak.
Esasında sorguluyor. Yani sorgulaması hani, da gerek de karşısına bak, aday olarak çıkan kimse yok. Öyle diyelim şimdilik.
Beşiktaş yani Yıldırım Demirören'le kederli zamanları çok oldu. İşte Fikret Orman iyi başlayıp kötü bitirdi. Ya bütün bu süreçte Galatasaray 22 kez en çok şampiyon 22 kez. Yani bu şampiyonlukların çoğu da 85 sonrası. Bak 85'e 86-87'ye kadar Galatasaray'ın 5 şampiyonluğu var.
Tabii o 15 senelikte bir boşluğu var.
Tabii. Yani modern futbol, Türkiye'de modern futbolla beraber Galatasaray'ın inanılmaz bir üstünlüğü var. Ya bütün bu süreçlerde başkanları hep gözyaşıyla gidiyor bu kulüpten. Yani bak söyleyeyim. Büyük başarılar yani şeyden alalım istiyorsan 4 yıllık. Faruk Süren küstürüldü. Ya Faruk yani. Süren Fenerbahçe Beşiktaş'ta bir başkan üst üste 4 yıl şampiyon olacak.
UEFA
Kupası olacak. Ya heykeli dikilmeli daha ya. O Atiba'nın heykelini dikmek istiyor Beşiktaş taraftarı. Şimdi Faruk Süren küstü. O gün bugündür hep Faruk Süren kongrede şuna muhatap oldu. Başkan adayı olacak mısınız? O da birazcık eğleniyor. Yok. En son, olacakmış gibi yapıyor ama hep Burak Elmas.
O da ilk defa bu sene adaylığını koydu.
Şimdi Özhan Canaydın. Biliyorsun o da sağlığını yitirdi. Kanser oldu ve vefat etti. Yani bir de liseden gelmeye. Adnan Polat.
İbra edilmedi.
İbra edilmedi. Mahkemelerde süründü ve küstürüldü. Küstürüldü. Ünal Aysal. Muazzam aynen. Bir dönemdi. 2 yıl üstte şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi, Drogba'lar, Snyder'ler falan. O da bıraktı gitti. Ki haklı. Ünal Aysal bir de Galatasaray'ı, hisselerini kurtaran adam yani. Uluslararası şirketlerin eline geçecekti Galatasaray. Sonrası Dursun Özbek.
O da tepki oyları. Mustafa Cengiz'in bugün söylediği gibi tepki oylarıyla gitti tepki. Yani
o da hani diğer aradaki Duygun Yar Sıfat Hoca'yı saymıyoruz ama
o geçiş hani, dönemiydi zaten. Evet. Kendisi de söylüyordu zaten.
Orada. Dursun Özbek o da şampiyon yaptı. O da yaranamadı. Mustafa Cengiz şampiyon yaptı. Yaranamadı. Bunlar genel manada bak bu dönemde Fatih Terim'le hep yani Fatih Terim varsa başkanlar acı çekiyor. Bu kadar basit. Peki Galatasaray Fatih Terim'siz ne yapıyor? Ona da reklamdan sonra bakalım.
Kenan Başaran ve Cüneyt Muharremoğlu'yla Soyunma Odası devam ediyor.
Evet, Mustafa Cengiz Fatih Terim'le çalışmayacağını söyledi. 19 Haziran'da seçim olursa yeni gelecek başkan adaylarından kim kazanırsa Fatih Terim'le çalışacağını biliyoruz. Ama bu yönetim içinden bir aday çıkıp seçimi kazanırsa onun tavrını bilmiyoruz. Mustafa Cengiz hem aday olmayacağını söyledi, hem Galatasaray başkan olarak yani, ölmek istediğini söyledi.
Bu da bir düzeltme yapayım. Aday olmayacağım derken şu andaki şartlarda diye hani özellikle
yani 20 günlük dünya
şartlar değişirse aday olabilir
anlıyoruz tabii. Tabii yani. Galatasaray'da bir gün çok uzundur diye.
Yani şartlar değişirse diye devamlı bir açık kapı
belki
belki orada.
Sağlık sağlığıyla ilgilidir o muhtemelen. Yani doktorlar ona bir olumlu yanıt verirse belki onu kastediyordur. Başka da bir durum söz konusu. Şimdi Fatih Terim futbolcu olarak Galatasaray'da yaklaşık 10 yıl oynadı. Yani 70'lerin ortasına geliyor. O 3 yıllık şampiyonluktan sonra evet 73-74 yılında geliyor ve 85 yılıydı yanılmıyorsam jübile yaptı. Helikopterle sahaya indi. O günden zaten belliydi. Yani takımda da şeyi vardı, hükümranlığı vardı.
Liderlik özelliği
liderliği vardı. Agresifti, kavgacıydı.
Ama mesela futbolculuk döneminde hiç şampiyonluk kazanamadı.
Evet işte yani futbolcu olarak Türkiye Kupası şampiyonlukları var ama
hatta son maçında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kaybettiler Fenerbahçe'ye karşı. Penaltı kaçırdı Fatih Terim. Hani resmi
bir
maçında.
Bir Baggio efekti yarattı. Şimdi ama sonra işte futbolu bıraktı. Ankara Gücü, Göztepe gibi takımları çalıştırdı. Yılmaz Vural'a giden teklif. Yılmaz Vural dedi ki ben dedi Sepiontek kim dedi ya. O benim yanımda yardımcı olsun dedi. Kabul etmedi. Ve Yılmaz Hoca böylece Fatih Terim efsanesinin yolunu açtı belki de. Zaten o da kendisi de öyle söyler yani. İyi ki de kabul etmemişim böylece Fatih Terim'i futbolumuza kazandırdım der. Piontek'te milli takım derken Piontek'ten sonra milli takımın başına geçti ve Türkiye'yi ilk defa Avrupa Futbol Şampiyonası'nda taşıdı 96. Ama orada sıfır çektik. Ne gol attık ne puan aldık ama oraya gitmemiz önemliydi.
Tabii tabii o zamana kadar hep yani şerefli yenilgiler döneminden oraya bir geçiş yaptık.
Evet geçiş yaptık.
Yani Piontek döneminde genç bir nesil getirdi. Hani çok eleştirildi hatta galibiyet alamadı falan evet. diye. O nesil yani Piontek'in temelini attığı o nesil sonra başarıları getirmeye başladı.
Bir mirası doğru kullanmak da marifet ister. Türkiye'de çünkü miras yediler çok. Fatih Terim o anlamda eğer bir Piontek çünkü o sonuçta o milli takım altyapısının oluşmasına onun da emeği var. Çünkü Türkiye'deki o tarama ekibinin falan başına da olan o yani. Yani Piontek orada üst akıl gibi çalışıyor tabii ki. Ama vizyonunu o koyuyor tabii ki. Şimdi Fatih Terim 96-97'de Galatasaray'a teknik direktör olarak geldi. Evine geldi. Ondan sonra üst üste 4 şampiyonluk. Şimdi bir parantez açalım. Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasına özel davetli kim çağrıldı?
Rasim Kara.
Rasim Kara. Rasim Kara ne diyor? Yıllar önce elimizden alınan şampiyonluğumuzu Sergen Yalçın tolere etti bir nevi diyor. Şimdi o sezon Rasim Kara Beşiktaş teknik direktörü, Sergen Yalçın oyuncu, Van deplasmanında
elle oynamalı yani, vardı. Yani Metin Tokat şu andaki Merkez Hakem Komitesi'nin atamalarının başında olan kişi.
Hani göz göre göre değil yani. Yani uzaydan da baksanız bir penaltı görülmüyor, verilmiyor. Neyse. Ondan sonra o sezon Galatasaray İstanbulspor maçı var. Orada son dakikada verilen bir penaltı var. O da zaten hakem Vahap Beyaz tarafından da itiraf edilmiştir. Yani ben görmedim. Yan hakem verdi penaltıyı, verdirtti bana. Yan hakemi de Galatasaray yedek kulübesi verdirtti yani hani bir nevi. Yani şimdi şuraya geliyorum yani. Bugün Beşiktaş diyor ki yani Fatih Terim'in ilk şampiyonluğu aslında Rasim Kara'nın hakkıydı diyor. Bir de böyle bir şey var.
Ama
yani,
gerçi o senenin puan durumunun sonuna baktığında çok öyle gözükmüyor ama.
Ya işte
belki psikolojik yani, yani sezonun içinde kırılma noktaları var.
Şey vardır ya yani olmuştur. Rüzgarı arkanda hissetmek dediğin şey bu biraz da. Hani sonuçta Beşiktaş Fatih Terim efsanesini başladığı sezonu böyle okuyor. Rasim Kara hakkıydı ve şampiyonluk kutlamasına Rasim Kara'yı özel davetli olarak çağırıyorsa bunun bir anlamı var değil mi? Ama sonuçta Fatih Terim 4 yıl şampiyonluk, ve UEFA kupası ile taşlandırdı, gitti. O yurt dışına giderken o arada Galatasaray ne yapıyor? Galatasaray bitiyor mu? Tükeniyor mu?
Yok.
Mircea Lucescu geliyor.
Şampiyon yapıyor. Hatta şampiyon yaptıktan sonra gönüllerin teknik direktörünü
getirdi. Peki Mircea Lucescu kalsaydı Shakhtar Donetsk'in aldığı başarıları. Biliyorsun Shakhtar UEFA şampiyon oldu Lucescu'yla.
Oldu.
Ve Şampiyonlar Ligi'nde gediklisi oldu.
Yakalayabilir miydi? Bilemiyorsun, soru işareti olarak kalıyor yani şu anda.
Galatasaray terim sonrasında Lucescu'ya devam etse belki Şampiyonlar Ligi kupasını alırdı bak. Çok iddialı konuşuyorum.
Yani Lucescu Beşiktaş'a geldi ve Beşiktaş'ı da şampiyon
ama
yaptı.
Ama ne oldu biliyor musun? Bir sonraki yönetim Lucescu'nun futbolunu beğenmediğini söyledi. Yani daha doğrusu gelecek yönetim Fatih Terim'i tekrar. Çünkü Fatih Terim'in Avrupa'da ki macerası bitiyordu. Bitmişti.
Tabii.
Şimdi Fatih Terim boştaysa Galatasaray'ın teknik direktörü Pep Guardiola olsa bile
yani şimdi
koltuğu sallanır.
Şöyle diyeyim sana, mirastan bahsettin. Fatih Terim Tudor'la Galatasaray çok
iyi boş. Çok acele ediyorsun Mirim
öyle
yahu.
Yani.
Bütün öykümü bitirdin, mahvettin ya.
Tamam peki.
Alın şunu yayından. Yahu işte Fenerbahçe'nin sorunu bu. Alo Emre abi, şampiyonuz.
Öyle değil. Ben senin sözüne de girerim. Anlatacağım hikayeyi de önceden tiyoyu da veririm. Her şeyi yapabilirim burada. Niye dersen özgürce konuşuyoruz
i̇şte,
burada.
İşte şimdi Fatih Terim boşta olmasa Galatasaray Lucescu'ya devam edecek ve bence bambaşka bir akışta gidebilirdi. Fatih Terim döndü 100. yılda Galatasaray'a, Beşiktaş'ın 100. yılında ve Lucescu Fatih Terim'i yendi o sezon.
Ve Fatih Terim milli takıma gitti orada.
Hayır. Sonraki sezon 104. yani 2004'te Fatih Terim sezonu bitiremeden bıraktı. Fenerbahçe şampiyon oldu. Beşiktaş biliyorsun evet. Namalip gibi olaylar. Fatih Terim yok. Milli takıma gitti sonra 2005'ten itibaren. Orada da bir Ersun Yanal.
Abdullah Avcı, Ersun Yanal.
Yok 2005'te. Yani o süreçte 2004'te Letonya hezimeti Şenol Güneş bıraktı. Ersun Yanal geldi. Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılmış boşta.
Milli takımın üstünde bu sefer demokrasinin kılıcı.
Ersun Yanal düşünsün şimdi yani. Sonra, bu arada Galatasaray Hacı oldu. Olmadı.
Galatasaray'ın en başarısız seneleri evet. O bu son 25 aynen. Senesi.
Fatih Terim milli takıma gitti. Sonra biliyorsun Ersun Yanal'ın da içeriden nasıl sabote edildi ortaya çıktı yıllar sonra futbolcular tarafından, bazı futbolcular bu arada şu anda olmayan futbolcular tarafından sakatlık yok diye biliyorsun.
Tabii.
Ersun Yanal'ın takımı almadığı oyuncular sakatlıkları var denildi ama
çıkıp
ısınma hareketleri yapmışlardı. Yani Hakan Şükür Ersun Yanal'ı yemişti o zaman, çok net söyleyelim. Şimdi kendisi yurt dışında, gelemiyor ülkemize. Erik Gerez geldi.
Şampiyon yaptı. O da gitti. Çünkü milli takımda Fatih Terim gitti.
Erik Gerez şampiyon yaptı. 2006. Sonra kim geldi Erik Gerez'den sonra?
Fatih Terim geldi yine.
Yok. Fatih Terim ta şeye kadar yok. Ünal Aysal'a kadar yok.
Alman ekolü geldi bir
2008,
ara.
2007-2008'de şey var. Karl-Heinz Felkamp var. Ha şey var ya. Skibbe. Onunla ilgili de çok berbat bir başlık vardır. Türk spor tarihine geçen bir.
Neyse hiç girmeyelim.
Allah Allah. Orada Skibbe ile başlayıp Bülent Korkmaz'la biten Arda Turan'ın da hani ama Avrupa'da iyi gitmişlerdi. İşte burada Bordo maçını elenmeselerdi.
Bordo'yu yani, elediler galiba.
Yok sonlarda Sabri'nin müthiş golü var. Elendiler. Ben o maçta şeydeydim. Samiyen tribündeydim. Feldkamp geldi. Feldkamp biliyorsun 90'larda da geldi. Önce kendisi şampiyon yaptı. Sonra arkasına bıraktı. Holman denilen vasıfsız bir adam bile Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Aynı şeyi Pereira Lazzorini yapamadı mesela. Pereira da kendisinden daha vasılsız Lazzorini bıraktı. Olmadı. Ne oldu? Feldkamp gitmesine rağmen son 6 haftada Galatasaray hocası da şampiyon oldu yani. Ya bir de bu var yani.
Cevat Güler'le geçici hocayla.
Cevat Güler'de, futbolcularda. Hasan Şaş dedi ya, biz gidip tefecilerden para aldık falan filan, yani öyle şampiyon olduk dedi. Efendim söyleyeyim, Feldkamp'tan sonra işte 2012'ye kadar
Ray Kart var. George Hagi dönemi var.
Yine bir Hagi var. Yani
en son tekrar Fatih Terim geliyor.
Evet, 2000... Fatih Terim geliyor ama yani
3 Temmuz sonrası Fatih Terim'in gelişi.
Fenerbahçe 3 Temmuz gardına uğramış. Beşiktaş 3 Temmuz'un gardına uğramış. Trabzonspor
o da belki gardına uğramış.
Şeyler falan gitmiş. Kadronun ana
Burak'la Selçuk.
Burak yok, Engin yok, Selçuk
hepsini
yok.
Hepsini Galatasaray aldı zaten.
Tabii yani böyle bir, hatta Burak ne oldu? Hülle transferi yapıldı. Bir yurt dışına gitti.
Dinamo Moskova'ya gidip.
Dinamo daha şöhretsiz bir takımdı galiba.
Yani öyle bir Rus ama takımına gidip yani, 5 milyon euroya transfer edildi.
Yani Ünal Aysal başkan oldu. Hatta bir hatıra anlatılır Ünal Aysal'la beraber çalışan arkadaşlar tarafından. Bir şey diyor işte, efendim Ultra Aslan kızar diyorlar. Kuzum Ultra Aslan ne diyor? Ünal Aysal, yani onu çok yakından çalışma arkadaşlarından duyduk yani. Ünal Aysal böyle bir başkan yani. Hakikaten şey bir adam yani. Hani yüksek profili başkan. Hani nihayetinde muazzam bir kadro verdi Fatih Terim'e.
Yani şöyle Ünal Aysal, biz büyüyerek bu borç sorununu aşacağız diyen ve hani hakikaten mali yani, açıdan evet, çok para kazandıran.
Ve Avrupa'yı da gözetleyen bir başkan yani. Yani
iki tane çeyrek final geldi sonuçta Galatasaray'da. Tabii. O dönem Avrupa'da çeyrek final de geldi ve hani para harcamaktan gelen parayı
büyük düşünüp yani biraz şey gibiydi, Faruk Süren ekolü yani.
Ya ama şöyle bir zararı da oldu. Başarı gelmediği anda Galatasaray tekrar bir ya karanlık döneme girdi
bizde
yani.
Bizde başarı elde edersin de o başarıyı paraya çevirme. Bir sonraki sezonu şampiyon olamadığında da gemi batıramama, böyle bir becerimiz yok işte yani. İlla şan. Ya şimdi mesela Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray 2021-22 sezonunda şampiyonluk parolası diyecek. Bütün plan şampiyonluk üzerine kuruluyor. Hiçbirinde şu yok ha yani. Şampiyon olamazsak, ikinci olursak ne olur?
Ya esasında şunun da anlamı kalmıyor. Gelecek seneden itibaren büyük ihtimal şampiyonumuz eleme turlarında ya oynayacak ve hani şimdi bütün kavga Şampiyonlar Ligi'ne direkt girmek için, direkt para hani, için, o da artık ortadan kalkıyor.
Normalde şöyle bir plan yapman gerekmiyor mu? Beyler, sene şampiyon olsak bile şu kadar gelir elde ediyoruz maksimum. Şampiyon olamama ihtimalini de düşünerek bir yol haritası çizelim. Yani
esasında takımı
en kötü senaryoyla çık, kazanırsan yani ne ala.
Şunu demek istiyorum. En iyi senaryon da artık hani Şampiyonlar Ligi'nden gelecek garanti para bu sene son olacak gibi gözüküyor. Demek istediğim
olacak
o yani.
Olacak, çünkü Beşiktaş Şampiyonlar Ligi şampiyon olacak. Sergen Yalçın'la ve Türkiye'nin önünü açacak.
Olabilir. Hadi
çünkü
bakalım.
O bir efsane. Kolunda yazıyor.
Bakalım, göreceğiz.
Futbol basit oyundur. Zor olan basit oynamaktır. Bak, Sergen Yalçın'a şeyi sordular. Güntekin Onay soruyor. Hocam, ben de ne Klopp ne Guardiola falan hiçbirini idol olarak görmüyorum diyor. Ya bu kıyaslar diyor, çok saçma diyor yani. Kardeşim diyor, burası Süper Lig diyor. Onun sağ beki 80 milyon euro, benimki 500 bin TL oynuyor. Yani nasıl kıyaslarsınız diyor. Yok şöyle oynuyormuş da, yok böyle oynuyormuş da, sağ içteki şuraya. Bu eldeki malzemeyle orantılı. Hakikaten bu konuda doğru söylüyor. Yani biz elmalarla armutları kıyaslamaktan bayılıyoruz yani. Biz ancak montaj sanayiyiz yani bu. Onun yani bir zaten replikasını.
Şu andaki bir yarışa gidelim, tamam. Konuşalım bu konuyu tekrar.
Kenan Başaran ve Cüneyt Muharremoğlu'yla Soyunma Odası devam ediyor.
Evet, Ünal Aysal'ın muhteşem kadrosuyla Fatih Terim de üst üste iki şampiyonluk daha aldı. Sonra malumunuz o eleman krizinden sonra yollar ayrıldı.
İtalyan dönemi başladı. Evet. Mancini, Prandelli geldi.
Mancini geldi. Bir Türkiye kupasıyla yetindi Galatasaray o sezon. Sonrasında Hamza Hamzoğlu
gene şampiyon yaptı takımı.
Takımı şampiyon yaptı. Prandelli'den devraldığı takımı şampiyon yaptı. Üç başkan değişti.
Hamzoğlu'dan sonra bir küçük Mustafa Denizli dönemi var. Sonra Can Olde Rikering Hollandalı.
Yani bir en tuhaf dönemlerinden biri de Galatasaray. Türkiye Kupası'nı aldı Rikering'le. Acaba bizde hep öyle olur ya yani. Trabzon'da evet. O hatayı yaptı işte Newton.
Onun yerine Newton. Sonra Igor Tudor geldi.
Tudor geldi. Tudor'un takımı heyecan vericiydi açıkçası. Özellikle iç sahada çok ofansif, hücumu tatlı bir takımdı. Ama deplasman sıkıntısı yaşıyordu. Tabii Fatih Terim bu arada boşa çıkmıştı.
Gene aynı şekilde. Milli
takımla yollara ayrılmıştı.
Kebapçı Selahattin krizi yüzünden. Evet.
Fatih Terim yani belki o sezon Tudor'da Galatasaray şampiyon yapabilirdi. Nitekim zirvede aldı Tudor'dan.
O kadroda çok iyi bir kadroydu ki zaten hani en pahalı kadrolarından biriydi. Hani gelen evet. Oyuncular ve transferlerde de gidenlerde de Galatasaray zarar etmedi o kadrodan hemen hemen.
Yani Fatih Terim olmadığı zaman da Galatasaray... Şimdi Fatih Terim'siz 1 Lucescu, 2 Gerets, 3 Feldkamp Terim, 4 Hamza Hoca değil mi? Yani 2000'den bu yana 4 şampiyonluk almış. O dönemde hani...
Yani 4 şampiyon olan teknik direktör var.
Yani hani Fatih Terim dışında 4 tane şampiyonluk kazanmış. Bu süreçte Fenerbahçe 3, 4 şampiyonluk. Fenerbahçe'de 4 şampiyonluk almış. Beşiktaş 100. yıl 2009 5. Yani. Anlatabiliyor muyum? Çok şunu yapabilsin Galatasaray. Fatih Terim'le yönetim sulh içinde çalışsın. Yani şimdi Arsenal'de ya da United'daki o uzun süreli birliktelik hakikaten yani yıllarca sürüyor. Kupalı kupasız. Galatasaray, Fatih Terim ve başkan ilişkisi hep şampiyonluğa endeksleniyor. Yani ne o şampiyonluk paylaşılabiliyor doğru düzgün kendi aralarında ne de şampiyonsuzluk. Yani
bu arada hani bir son dakika gelişmesini de söyleyeyim sana. Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Maruf Güneş tweet atarak çok yani şunu söylüyor. Başkanlık makamına saygım sonsuz fakat başkanımızın bugünkü açıklamalarıyla aynı görüşte değilim. Fatih Terim kırmızı çizgimizdir, asıl olan Galatasaray'dır tweetini attı. Yani Sportif AŞ'de hani Başkan Cengiz'in seçtiği arkadaşı bile hani ona karşı çıktı bu durumda.
Yani tuhaf mesela hani şeyi tartışabilirsin, başkanın genel olarak şunu diyebilirsin, başkanımızın sağlık sorunları nedeniyle artık görev bırakması gerektiğini düşünüyorum. Başka bir şey ama ya, kırmızı çizgimiz Galatasaray'dır diyen başkana hayır kırmızı çizgimiz Fatih Terim demek de tuhaf yani. Ya yani işte hani ilginç geliyor bana ya yani. Hani tabii bu da şunu gösteriyor. Hakikaten Fatih Terim Galatasaray için çok güçlü yani. Çok güçlü bir isim.
Yani gelecek sene çalıştırsa da çalıştırmasa da en büyük tartışma Fatih Terim üzerinden olacak. Şimdiden bunu tabii, söyleyeyim yani. Tabii,
yani gelecek aldığı hocanın sonuç... vay hali. Yani Fatih Terim'siz bir sezon olacaksa ve oradaki hoca hiçbir zaman rahat edemeyecek yani. Hep kıyaslanacak, hep kıyaslanacak. Ya
kafasına demokrasinin kılıcı gibi bir Fatih Terim sallanacak. Ama Fatih Terim olursa da bütün tartışma yine Fatih Terim üstünden dönecek. Aldığı başarılı ya da başarısız sonuçlar üzerinden.
Şu şey de çok hani Fatih Terim sportif direktör. Yok ya Fatih Terim şeyi seven bir insan sonuçta. Yani sahada olmayı, rekabetin içinde olmayı seven bir insan. Yoksa hani... çoktan o pozisyona geçerdi. Türkiye'de bir de bu modeller yürümüyor yani. Sportif direktör altında teknik direktör. Yani o sportif direktör hep Fatih Terim gibi güçlü bir insan olacak ki yürüsün. Yoksa rüştünü ispatlamamış bir kişinin orada sportif direktörlük yapıp yani düşün.
Yani güçlü olması da mesela kötü sonuç verdi Türkiye'de. Aykut Kocaman dam örneği var mesela. Hani Aykut Kocaman güçlüydü.
Ya oradaki hatta şuydu. Güçlü güçsüzden ziyade. Yani Aykut Kocaman daha teknik direktörlükten şey olmamış ki. Hani vazgeçmemiş ki. Bir de Türkiye'li yani dünyada sportif direktörlerin birçoğunun %80'in sahayla bir ilişkisi hiç olmamış. Olmuyor.
Tabii tabii.
İlk günden kendine bu pozu yani, biçiyor.
Yani kendilerine biten mucizeler ha. yaratan insanlar dediğimiz insanlar hani hiç futbolla tanıdığımız insanlar değil yani sportif direktörler. Yani bizim, Avrupa'daki örneklerinden
bizim sportif
bahsediyorum.
Direktörüm şeye benziyor. Ya, Türkiye Futbol Federasyonu gelişim departmanı var tamam mı? Genç takımların başındaki hoca. Oraya gidiliyor. Ama bu arada Anadolu'dan teklif kollanıyor tamam mı? İyi bir teklif gelirse... Hop gidiliyor.
Ya bak şimdi bir Tolunay Kafkas örneği var. Ümit Milli Takım'ın başındayken hani getirilen kişi. Hani Trabzonspor'dan teklif geldi diye uçaktan inip uçak değiştirdi. Ve şu an tekrar bir milli takımda. Hani burada hani gösterilen kıstaslar ne? Ben bunu eleştiriyorum açıkçası. Sizi yarı yolda bırakan bir adamı siz niye tekrar o göreve getirdiniz diye sormak hakkım yani.
Ya, Türkiye'de teknik direktörlük... şeyi entelektüel açıdan bakıldığında çok geriledi. Yani bak Sergen Yalçın mesela entelektüel bir teknik direktör değil. Bugün Beşiktaş şampiyon yaptı ama ne kadar süre bilemiyorum. Dikkat et herkesin dönüp dolaşıp verdiği tek örnek işte Serap Hamdi Tüz'ün golü hayal et dedi. Başka da bir şey verilmiyor. Çok fazla öykü yazılamıyor etrafında. 1970'ler, 80'lerin teknik adamları hakikaten birçoğu böyle akademik nosyonları da olan insanlar. Fenerbahçe'yi hatırlar mısın? Tuncay Şanlı'nın olduğu ilk sezonda Tamer Güney vardı.
Tamer Güney vardı, Yılmaz Yücetürk vardı. Evet, yani bunların hepsi esasında...
Bunlar çok bilgili, yani bilimsel olarak da futbolu çok iyi bilen... O günün koşullarına futbolu iyi takip eden ama yönetimler anlamında talihsiz insanlar. Yani anlatıyorlar ya yani gidiyorsun milli takım kampına içtin çayın parasını bile hesap ediyorlarmış yani. O dönemler yönetimler şunlar bunlar paralı başkan dönemleri işte karışık tuhaf dönemler hani böyle plan program sistem. O günkü teknik direktör nosyonları bugünkü değişen yönetim anlayışı birleşseydi çok daha iyi olurdu yani ben diye öyle düşünüyorum. Evet sonuç itibariyle uzun uzun Galatasaray'ı konuştuk. Şimdi artık gözler şu günden itibaren 19 Haziran'a kadar Galatasaray için zaman geçmek bilmeyecek. Muhtemeldir ki bazı insanlar Mustafa Cengiz'in azledilmesini bile isteyebilirler.
Ya bu arada mesela şu da bir soru olarak geliyor. Hani yeni gelen başkan Sayın Mustafa Cengiz transferlerin devam ettiğini, anlaşmaların sağlandığını, Sayın Abdülrahim Albayrak'ın bu konuda çalışmalar yaptığını söyledi. Gelen futbolcular eğer teknik direktör tarafından beğenilmezse Fatih Terim olsun, Mustafa Cengiz'in anlaşacağı teknik direktör olsun. Ne yapılacak? Hani bu plan nedir yani ya da plansızlık nedir? Hakikaten Türk futbolunun biraz da burasına dikkat etmek gerekiyor. Hani çünkü kısa vadeli planınız ne? Orta vadeli planınız ne? Uzun vadeli planınız ne? Hani bir şekilde kulüplerin bunu ortaya koyması gerekiyor ve plana göre gitmesi gerekiyor.
Şu anda
plansızlığın içinde hani hepsi için konuşuyorum. Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun, Trabzon olsun, Galatasaray olsun. Bu sene, önümüzdeki sene, ondan sonraki sene, ondan sonra 3 sene içinde ne olacağını devamlı günlük kararlar alınıyor. Ve günlük kararlarda evet. Biraz yazı tura atmak gibi.
Aklıma geldi. Şimdi Sayın Mustafa Cengiz açık konuşması sırasında Ajans Spor muhabiri Burhan Can Terzi'nin de adını andı. Ve haberler konusunda işte bizim doğru haberler yazmadığımızı bu konuda... şikayetini en üst makamlara da ilettiğini söyledi. Pekala. Hürmet ediyoruz. Peki şikayet konusunda ben söyleyeyim. Arda Turan haberiydi. Mustafa Cengiz her şeyi dobra dobra konuştu ama Fatih Terim'le şu günlere gelmesine sebep olan krizin Arda Turan transferi olduğunu söylemiyor. Arda Turan Galatasaray Başakşehir maçında galiba son dakikalarda falan oyuna dahil oluyor. Daha Başakşehir'deyken. Mustafa Cengiz Arda Turan Galatasaray'ın gündeme geldiğinde karşı çıkıyor. Yani Başakşehir'in
çıktığını herkes biliyor bu
arada. Başakşehir'in vakit geçirmek için sahaya sürdüğü bir Arda Turan ne yapacağız diyor. Ve ilk sezon direndi, almadı. Sonra Fatih Terim'de
yazılı bir şey isterim, evet, demek hakikaten hani bir teknik direktördü. Ve bunu almak, yazılı olarak talep etmek ve o yazıyı, evet, da almak.
Hülya Coşkun iletişimcidir, spor iletişimcisidir ve aynı zamanda akademisyendir. Tele1.com.tr'de yazdı. Biz de oradan alıp Ajanspor'a koyduk. Yönetim içerisinde Arda Turan'la ilgili tartışma çıktığını yazdı. Tekzip edildi mi? Hayır.
Ki doğruydu abi.
Bugünkü ikinci başkanın Arda Turan'la ilgili herhalde tutanaklar da vardır, bir gün ortaya çıkar. Sonuçta Arda Turan, düşünün, Fatih Terim diyor ki Arda Turan'ı istiyorum diyor. Yönetim de reddediyor. Hatta bir şeye bile yansıdı bu. Doğan Haber Ajansı'nın muhabiri o konuda bir şey yazdı, çizdi, sonra geri sildi yazdığını. Her neyse, en son Mustafa Cengiz ne dedi? Arda Turan konusunda Sayın Fatih Terim'den bize gelen yazılı bir şey yok dedi. Pekala, Fatih Terim pası aldı. Ertesi gün yazılı bir talepte bulundu. Ve bunu da basın toplantısında, maç sonu basın
yazılı
toplantısında
dedi.
Arda Turan'ı yazılı olarak da istedik diğerden kinayeli bir şekilde söyledi. Yani Fatih Terim, Galatasaray efsanesi Fatih Terim, Galatasaray'ın çocuğu Arda Turan'ı istiyor. Yönetim diyor ki yazılı iste benden diyor. Ve biz bu tablodan bir gerilim oldu haberini yazamayacağız. Her şey çok normal. Her şey çok normal. Yani öyle mi? Sonra da diyorsunuz ki bana düşman demiş. Ben onun düşmanı mıyım? Turan'la başlayan gerilim bugün final yapmıştır. Ve o gün bu haberi yapan Burhan Can Terzi de bir kez daha haklı çıkmıştır. Bari
gerçekleri,
deyimleri çok sever Sayın Mustafa Cengiz. Yiğidi öldür, hakkını ver demişler.
Gerçeklerinde bir gün ortaya çıkmak
gibi kötü bir huyu vardır. Bu da son sözümüz olsun. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili Vedat Parlak, Mehmet Uzundurukan'dan devraldı görevi. Ona da teşekkür ediyoruz.
Herkese iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Kenan Başaran ve Cüneyt Muharremoğlu'yla Soyunma Odası sona erdi.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.